Ayrım 10. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 105. Bu arada bizimkiler kahvelerin önünde toplanmış, okula gitmeye hazırlanıyorlardı. Onlara yetişmek için yerimden doğruldum. Senden bu kadar çabuk ayrılmak istemiyordum aslında. Neyin farkında değilim? Sokakta biriken kalabalığa doğru çevirdim başını, sonra bana döndün. Senin gitmen lazım. Yarın akşam okul çıkışında buluşalım mı? O zaman konuşuruz. O zamana kadar annemin sözünü hatırla. Ertesi gün buluşmak üzere istemeye istemeye ayrıldık. Caminin bahçesini koşarak geçip son dakikada Süleymaniye'den yukarı doğru çıkmakta olan bizimkilere yetiştiğimde nefes nefese kalmıştım. Bir süre sonra soluğum düzeldi ama içimde seni o buğulu pencerenin ardında gördüğüm andan itibaren hissettiğim bir şey kaldı. Bir uçtan bir uca hiç durmadan kanatlarını çırparak geçip giden şaşkın ve telaşlı kuş sürüleri. Seslerini duyuyordum ve işin tuhafı yüzlerini kondurdukları o gülümseyen muzip ifadeyi de görüyordum. Aylar sonra başıma gelen Nisan'ı anlattığımda saçmalama demişti bana. Hiç kuş gülümser mi? Nisan'ı inandıramadım ama ne gördüğümü biliyordum ben. Basbayağı gülümsüyorlardı. Ertesi gün 16 Mart 1978 günlerden Perşembe. Öğlen 1-1,5 sulayıydı ve ne yazık ki henüz akşama çok vardı. İçim pırpır ederek zamanın bir an önce geçip gitmesini, günün akşam buluşacağımız saatlere kavuşmasını bekliyordum. Süleymaniye'deki kahvelerdeydik. Sabahçıların çıkışını eşlik etmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyorduk ki sesi Beyazıt Meydanı'ndan gelen şiddetli bir patlamayla yerlerimizden fırladık. Bomba patladı diye bağırdı birisi. Patlamanın hemen ardından çok güçlü bir uğultu yükseldi meydandan. Gelip bize kadar ulaştı. Korku ve telaşla seslerin geldiği yöne meydana doğru koşarken bu kez uğultunun içinden silah sesleri gelmeye başladı. Yanımda koşan çocuklardan biri bağırıyordu. Tarıyorlar ulan bizimkileri. Meydana çıktığımızda silah sesleri de susmuştu artık. Yalnızca ince ince yağan yağmurun altında oradan oraya koşturanların çaresiz çığlıkları. Eczacılık fakültesinin önünde yerlerde kıvranan yaralı çocukların iniltileri ve yağmurla birlikte meydanın her yerine dağılan kanları vardı. Her yerde kan vardı. Sonra birden bütün sesler kesildi. Çığlıklar, bağırışlar, iniltiler. Az önce patlamanın hemen ardından duyduğum ve zihnimde gittikçe büyüyen, insanı sağır eden bir uğultunun içinde tükenip gittiler. Hiçbir şeyi, ince ince yağan yağmurun sesini bile duymuyordum artık. Yavaş yavaş ve sessizce yanmış, yakılmış, parçalanmış bedenlerin arasında akıp giden kanın içinde dolaşmaya başladım. Yerde yatan çocuklardan birinin başına oturdum. Yüzü gözü, saçı başı bir kan gölünün içindeydi. Kanayan yerini bulabilseydim durdurabilirdim belki. Ama öyle çok kan vardı ki. Yüzünün bir yanı paramparça olmuştu. Kan oradan geliyor olmalıydı. Çocuğun üzerine doğru iyice eğildim. Yağmur da o sırada şiddetlenmiş olmalı, kan gölünün içine hızla düşen damlalar yüzüme, ellerime sıçramaya başladı. Durup kanın içine yağan yağmuru seyrettim bir süre. Kan yağmurdan daha yoğun olduğu için iri taneler halinde düşen yağmur damlaları o yoğun kırmızı sıvı ile hemen kaynaşamıyor, yüzeye değer değmez kanın kırmızısını da alarak etrafa sıçrıyordu. Tıp tıp tıp tıp. Sonra yağmur taneleriyle serilip hafifleyen kan parke taşların arasından suyun ardına düşüp bir yol buldu kendisine. O küçük gölcüğün içinden sıçrayan kanlar gözlerime dolmuştu. Ellerimle gözlerimi sildim. Bir daha, bir daha sildim. Ama ellerim de kan içindeydi. Her yerde kan vardı. 19 yaşındaydım ve o güne dek hiç o kadar çok kan görmemiştim. Sonra ellerimden de, gözlerimden de vazgeçtim. Hızla yağan yağmura tutup çocuğun yüzünü yıkamaya giriştim. Yüzünü görebilsem, belki Selim'i de öldü sanmıştım ya, ama o ölmedi. Belki bu çocuk da. Yıkandıkça yağmura karıştı, akıp gitti kan. Hepten arındı çocuğun yüzü, gözleri ortaya çıktı derken. Ellerimin arasındaki başı henüz sıcacıktı. Bembeyaz yüzünün ortasında simsiyah kocaman açılmış gözleriyle bir şey soracak gibiydi bana. Ama kulaklarımdaki o uğultu. 19 yaşındaydım ve o güne dek hiç ölümün çıplak yüzünü avuçlarımda tutmamıştım. Duymadım, hiçbir şey duyamadım ama meydanın ortasında baltalanmış ağaçlar gibi yerlerde yatan o ölü çocukları da kocaman açılmış bakan o bir çift şaşkın gözü de hayatım boyunca unutmadım. O çocuğun başında oturmuş, iri kocaman açılmış gözlerindeki soruya bakarken birileri geldi yanımıza, çocuğu kucaklayıp götürdüler. Ben de onlarla birlikte onların ardından giderken bir soru belirdi zihnimde. Bunu niye yaptılar diyordum kendi kendime. Bunu niye yaptılar, niye? Biz sadece okula girmek istemiştik. Bunu bize niye yaptılar? Sonra bütün gün ve bütün gece telaşla koşturan çocukların arasında oradan oraya sürüklenirken hep bu soruyu sordum kendime. Bunu bize kim, niye yaptı? Meydanda kanlar içinde yatan ölü ve yaralı çocukları birer birer toparlayıp hastanelere götürüyorduk. O çocuğun kocaman açılmış gözlerini gördüğümden beri tepkisiz, kaskatı bir haldeydim. Acil serviste acılar içinde doktoru bekleyen yaralı çocukların başında durup onlara cesaret vermeye çalışırken bir yandan da soğukkanlılığıma, tepkisizliğime şaşıyordum. Artık sesleri duyuyordum. Çevremdekilerle de konuşuyordum ama bomba patladıktan hemen sonra zihnimi dolduran o uğultu. Bütün hislerim o uğultunun içinde kaybolmuştu sanki. Ne acı, ne korku, ne de üzüntü. Hiçbir şey duymadan oradan oraya koşturuyordum sadece. Akşama doğru diğerleriyle birlikte okula döndüğümde sen oradaydın. Amfiyi dolduran kalabalığın arasında. Uzaktan beni görünce yanıma geldin. Bir an sessizce ve dikkatli yüzüme baktın. Gözlerinde büyük bir endişe vardı. Sen iyi misin Sede? Ben iyi miydim? Zihnimde 6 ölü, 50'ye yakın yaralı, boğazımda bıçak kesiği bir sızı vardı. Elimi boğazıma götürüp başımı önüme eğdim. O öğlen yağmura karışıp her yanıma sıçrayan, yüreğimi dolduran kan bir anda boşaldı gözlerimden, yanaklarımdan aşağı akıp gitmeye başladı. Amfinin bir köşesine çekilip hiçbir şey konuşmadan yan yana ne kadar oturduk bilmiyorum. Neden sonra içimdeki kanın ağırlığı bir nebze olsun hafifleyip de aslında uzun süredir sessizce ağladığımı fark edince utanmıştım. Ben çok üzgünüm ama tutamıyorum kendimi. İçime öyle çok kan doldu ki. Ertesi sabah ölenlerin cenazelerini kaldıracaktık. O gece kimse ayrılmadı oradan. Sabaha kadar şehrin bütün öfkesi, acısı, isyanı üniversiteye aktı. 8.000 kişi toplandı. Amfiler, koridorlar, bahçe hınca hınç doldu. Soğuktu. Bahçede kocaman ateşler yakıp etrafına toplandık. Hep birlikte türküler, şiirler, marşlar söyleyerek ölülerimizi bekledik. Yeni günün ilk ışıkları ağır ağır bahçeye inerken merkez binanın merdivenlerine oturmuş, önümüzde uzanan kocaman bahçeye, asırlık ağaçların ardındaki meydana bakıyorduk. Kalabalıktan sıyrılıp da yalnız kalınca, bütün günü dolduran o bomba ve silah sesleriyle, gencecik ölülerin, acı içinde kıvranan yaralı çocukların yüzleriyle, hastane duvarlarında patlayan çığlıkları, iniltileriyle baş başa kaldık sanki. Az önce hep birlikte devrimciler ölmez diye bağırıyorduk ama ölüm vardı. İnsanın elini kolunu bağlayan en hoyrat, en acımasız yüzüyle orada bahçeyi çevreleyen duvarın hemen ardındaydı. İkimizin de bakışları duvara takılıp kalmıştı. Bundan böyle bize sadece gün boyu yağan yağmurun gencecik bedenlerden akan kanla birlikte şehrin dört bir yanına taşıdığı bir büyük katliamı hatırlatacak olan o duvara bakıyorduk. Alacakaranlığın içinde yavaş yavaş sessizce döküldü dizeler ağzından. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha. Yıldızların ışığında. Kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Dönüp bir an sana baktım. Bakışların sıkıntılı, endişeli, kaygılıydı. Kalabalığın içinde kalabalığa karışıp unuttuğun bir şeyi o anda birden hatırlamış gibi bakıyordun bana. Mavi gözlerinde ölümün bütün renklerini unutturan karanlığı vardı. Bir an bir tereddüt geçti gözlerindeki karanlığın içinden. Burası mı? Şimdi zamanı mı? Bütün yüzünü saran ölümün karanlığından ürküp bakışlarımı yeniden duvara çevirdim. Biliyor musun dedim. Bugün akşamüstü buluşsaydık, yani böyle değildi. Sana söylemek istediğim şeyler vardı. Ölümün ağırlığı altında ezilmiş, kayıtsız bir merakla dönüp baktım. 25 yıl içinde seni kelimelerle boğuşurken gördüğüm çok ender anlardan biriydi. Ölüm bize bu kadar yakınken, yani belki de bir daha... Karşımızda duvar, duvarın ardında kan vardı. Yetmedi, sözler o duvara takılıp kaldı. Bana bir şey söylemek istediğin belliydi ama zorlanıyordun. Bu kez dönüp ilgiyle baktım yüzüne. Bir çırpıda çıkıverdi sözler ağzından. Ben sana yalan söyledim Sede. Şaşırmıştım. Ne yalanı? Ben Dalyon'da oturmuyorum aslında. Söylediklerini bir anlam veremiyordum. Yani daha önce orada oturuyorduk ama bizim evde şimdi inşaat var. Nerede oturuyorsun peki? Ataköy'de. Ataköy mü? Ama sen o gece, sonra ertesi gün... Niye? Kaygıyla ve çaresizce yüzüme baktın. Sesin kırık dökük, paramparçaydı. Bak, ölüm her gün her yerde. Ben düşündüm ki belki de bir daha fırsat bulamam. Bilesin istedim. Ben sana aşık oldum Sedef. O gün görür görmez aşık oldum. İlk kez başıma geliyor bu. O kadar şaşkınım ki içimde hiç durmadan akan serin bir su gibi. Hiçbir şey gelmiyor elimden. İçimde hiç durmadan akan serin bir su gibi. Böyle anlattın aşkı bana. Ölüm şehrin köşe başlarını tutmuş beklerken, her ölenle içimizde bir dal kopup düşerken, her ölenle biraz da gençliğimiz ölürken, kavruk, kırık dökük sözcüklere tutunup da girdi aşk aramıza. Yıllardır neye benzediğini hep merak ettiğim, nerede nasıl karşıma çıkacağını bilemediğim, o büyülü, sırlarla yüklü aşk. İçimde hiç durmadan akan serin bir su gibi. İlk sabahın alacakaranlığında yüreğimizde yeni ölüm haberlerinin kaygısıyla taş merdivenlerin üzerinde yan yana otururken birden o serin suyun yaşama anımsatan, bizi inatla yeniden yaşama çağıran sesini duydum. Kederli bir şarkı gibi incecik süzülüp aktı gözlerimden. Uzanıp gözyaşlarımı silerken dudaklarını dişliyordun. Ağlama ne olur. Biliyorum, çok zamansızdı. Seni üzmek istemedim. Hiçbir şey söylemeden başımı iki yana salladım. Hala yüzümde olan ellerine sımsıkı sarıldım. Ben elini tutunca ölümün karanlığı bir an içinde olsa silindi. Yüzün, gözlerinin o yeşil hareli mavisiyle renklendi yeniden. Yeni günün o sisli puslu sabahında kızıl bir gölge gibi başını kaldıran güneş ilk kez birbirini bulan ellerimizin üzerine doğdu. O kızıl gölgenin içinde günün ve gecenin karanlığına inat yalnızca gözlerinin değil o sabah aşkın rengi de maviydi. Önce sen aşk yazdın, aşkın kasını kullanıp yukarıdan aşağıya tutku yazdım ben de. Babam kırılmış buz parçaları gibi odanın her yanına dağılan korkulu, endişeli bir sesle sormuştu. Bana açık söyle kızım, bu çocuğa aşık mı oldun? Kısaca evet de diyebilirdim belki ama her zamanki aşırı dürüstlüğümle cevap verdim. Hayır baba, aşk değil bu, daha güçlü bir şey, ondan ayrılamam, ayrılırsam yaşayamam. O zaman durup uzun uzun baktı bana. Kızacağından korkmuştum ama yüzünde öfkeden çok endişe vardı. Acıyla yoğrulmuş yoğun bir kaygı. Az önce odanın içine dağılan buz parçaları oldukları yerde yavaş yavaş erimeye başlamışlardı. Sen bu çocuğa tutulmuşsun. Yazık, çok üzüleceksin dedi. O sabah şehrin ilk sesleriyle üniversiteden çıktık. Cenazede çekim yapacaktın. Fotoğraf ve film malzemeleri almak için birlikte Ataköy'e sizin eve giderken yol boyu zaman zaman karşılaşan yorgun bakışlarımızda utangaç ve mahcup bir aşkın gölgeleri de vardı. Gölgelerin ardında bütün kelimelerini yitirmiş bir şehrin içinden geçiyorduk sanki. Öylesine sessizdik. Otobüste hiçbir şey söylemeden elimi elinden yavaşça çözüp kolunu omzuma attın ve beni sımsıkı sarıp kendine çektin. Bir elini beline dolayıp 19 yaşımın en acılı, en derin, en şaşkın isyanıyla sarsılmış başımı omzuna bıraktım. Baban bir çekim için erkenden çıkmış evden. Kapıyı annen açtı bize. Olanları duymuş telaşlıydı. Gözleri güneşli sabahlar gibi bakan bembeyaz, sıcacık bir kadındı. Sen malzemelerini almak için odana geçtiğinde taze çay yaptığını söyleyerek ısrarla beni mutfağa çağırdı. Çayları koyarken adımı sordu. Sedef deyince dönüp yüzüme bir kez daha dikkatle ve gülümseyerek baktı. Hoş geldin kızım. Mutfağa girer girmez annenin gülümseyen benim biraz şaşkın ve mahcup halimi fark etmiştin. Çaylarımızı alıp mutfağın bir köşesindeki masaya iğreti bir şekilde oturduğumuzda önce bana sonra annene baktın. Kederli bir hikayeye başlar gibi çıktı sesin. Anne, bu o, Sedef. Sabaha karşı ona aşık olduğumu söyledim. Annen sıcacık gülümseyerek baktı bana ama sonra hemen bakışları puslandı. Başını önüne eğip boynunu büktü. Konuşurken sesi titriyordu. Size bakınca içim sızlıyor. Bunlar çok kötü günler çocuklar. Çaylarımızı çabucak içip kalktık. Evden ayrılırken annen sımsıkı sarıldı bana. Birbirinize iyi bakın çocuklar. Geri döndüğümüzde Beyazıt Meydanı on binlerce insanla doluydu. Sanki bütün şehir çocuklarına sahip çıkmak için yollara düşmüş, o meydanda ölümün ve vahşetin karşısında etten kemikten bir duvar olmuş dimdik duruyordu. Objektifin içinden kalabalığa bakarken sesinde ilk kez hoşnut bir tınlamayla konuştun. Onlar bizi yıldırmaya, yok etmeye çalıştıkça daha da çoğalıyoruz. Son yıllarda gördüğüm en büyük antifaşist gösteri bu. Ben o günü bizim okulun öğrencileriyle birlikte geçirmek istemiştim. Sense bütün gün yürüyüşü izleyip film ve fotoğraf çekecektin. Az sonra kortejler halinde meydandan ayrılıp Sirkeci'ye doğru yola çıktığımızda biz hukuk öğrencileri kortejin en önünde ölenlerin ailelerinin hemen arkasında yürüyorduk. İçimizden bazıları çocukların gece boyunca bez afişlere yapılan resimlerini taşıyordu. Devrimciler ölmez diye bağırıyorduk. Hatice'ler, Ahmet'ler, Murat'lar ölmez. Önümüzde yürüyen annelerin, babaların arasından iniltiler, kısık, boğuk, acılı feryatlar yükseliyordu ara sıra. Sesimizi gözyaşlarımıza katıp daha güçlü bağırıyorduk. Hamitler ölmez. Arka sıralardan hep birlikte yürüyen kadınların sesleri geliyordu. Evlat acısına son. O akşam senden ayrılmış eve dönerken son 24 saattir yaşadıklarımın yoğunluğu ve ağırlığı altında bitkindim. Bir günde 19 yıl boyunca görmediğim kadar çok ölümle yüzleşmiştim. Onca kan, onca gözyaşı. Niyeydi? Hayat gerçekten bu kadar acımasız ve haksız mıydı? Az sonra babamın bilenmiş bir bıçak gibi incelip keskinleşen sesi salonun duvarlarında yankılanıyordu. Ne işin vardı? Senin o vatan düşmanlarının arasında ne işin vardı? Ne yaparım ben? Seni o meydanda bir gören olsa ne derim? İçimde hızla büyüyen isyanla ne yapacağımı bilemezken babam birden bağırmaya başlayınca ben de daha fazla tutamadım kendimi. O meydanda vatan düşmanları yoktu. Dün o meydanda masum çocuklar öldürüldü baba. Ben de onların arasında olabilirdim. Asıl o zaman ne yapardım bir düşün. Aklına bile getirmek istemediği bir ihtimali bir tokat gibi yüzüne çarpmıştım. Sözlerimin onu dehşete düşürdüğü belliydi. Gözlerini artık kontrol edemediği bir öfkeyle kocaman açarak çok kısa bir an duraksadı. Hemen ardından yüzüme inen tokadın şiddetiyle olduğum yerde sarsıldım. Babam hala bağırıyordu. Bana sesini yükseltme. Bu iş zıbanadan çıktı artık. O tokat hayatımda bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının işaretiydi aslında. Yatağımın içinde sabahın ilk ışıklarına kadar hiç durmadan ağladığım o gece canımı yakan asıl şeyin babamdan yediğim o ilk ve tek tokat olmadığını farkında değildim. Gözyaşlarımı anlaşılamamış, haksızlığa uğramış bir çocuğun kırgınlığına ve isyanına döktüğümü düşünüyordum. Günler öncesinden başlayan ve son birkaç gündür yaşadığım olaylarla birden hız kazanan büyük bir kopuş sürecinin sancısını çektiğimi kavrayamayacak kadar gençtim henüz. 16 Mart'taki katliamın ve sonrasındaki gelişmelerin ardından üniversite süresiz olarak kapatılmıştı. 6 ölünün ardından o gün yaralanan arkadaşlarımızdan birini daha kaybetmiş olmanın acısı henüz içimizdeyken bu kez de bizim fakültenin öğretim üyelerinden Selver Tanülli'ye suikast düzenlendi. Biz üniversitenin bir an önce açılmasını bekliyorduk ama olayların ardı arkası kesilmiyordu. Okula gitmediğim günlerde sık sık görüşmeye başlamıştık. Memleketimizi seviyorduk. Onun ardı arkası kesilmeyen olaylarla her gün biraz daha deşilen yarasını uçlarından kan damlayan bembeyaz oyalı bir mendil gibi yüreğimizde taşıyorduk. Ama bir yandan da gençtik, aşıktık, içimiz kıpır kıpırdı. Utanıyorduk. Aşkı evdeymemiş yüreklerimize ağır gelen bir mahcubiyetle gizli gizli yaşıyor, şehrin kuytularına çekilip birbirimizin kulağına usul usul sevda sözleri fısıldıyorduk. Aşkı anlatıyordum bana. Gözlerimiz ilk kez birbirini bulduğunda serin bir yağmur damlası olup yüreğine değen aşkı anlatıyordum. Şiir okurken gözlerim bir an için sana takıldı. Takıldı ve orada gözlerinde öylece çakılıp kaldım. Şiir bitti ama sıradaki şiir değil, başka dizeler döküldü ağzımdan. Şeffaf, temiz damlalarıyla gözlerimiz bir umman içinde o kadar birleşti ki kaynayan suda buzu nasıl eritirseniz işte biz de birbirimizde öyle kaybolduk diyen. Türkiye işçi sınıfına selamın ardından nasıl olup da o dizeler geldi aklıma bilmiyorum. Fener yolunda ayrıldıktan sonra o gece sana yakın olayım diye Ataköy'e dönmedim. Barış'ta kaldım. Sabaha kadar seni anlattım Barış'a. Yüzün gözümün önünden hiç gitmedi. Yüzünün o bazen şaşkın, bazen çok ciddi, bir an kederli, sonra birden buzipleşen ifadeleri. Daha sonra kınalı olduğunu öğreneceğim. O yüzden ışığı gördüğünde sanki alev alev yanan açık kestane rengi saçların. Bir saçlarında, bir boynunda dolanan, açılıp kapanan, birleşip ayrılan ellerin. Dudaklarının arasından uzak, hiç bilmediğim yerlere ait hüzünlü, buğulu bir rüzgar gibi çıkan sesin. İlle de sesin. Hiç uykum yoktu ama sabaha karşı Barış karşımda uyuyup kalınca ben de biraz uzandım. Başımı yastığa koyup da neden sonra uykuya dalıncaya dek eksik bir şarkı sözü gibi takılıp kaldın aklımın ucuna. Birkaç saat sonra gözümü açar açmaz yine oradaydın. Uykuya dalmadan önce bıraktığım yerde, aklımın kıyısında. Başucuma oturmuş, beni bekler gibi. O gün Ataköy'e gidip geri dönerken bütün şehri yüzümde engel olamadığım kocaman bir gülümseyişle geçtim. Düşünebiliyor musun? Yol boyu bütün şehre gülümsedim. Hem hoşnuttum halimden hem de korkuyordum biraz. Neydi bu başıma gelen? Etkileyiciydin ama öyle çok güzel, gösterişli bir kız değildin. Güzelliğin değildi aklıma takılan. Başka bir şey. Ama ne? Aşk kadınlar içindir derdi babam. Kadınlar oyalansınlar diye oynanan bir oyundur. Bir oyun olduğunu hiç unutmayacaksın ama iyi oynayacaksın. İyi oynamazsan hemen anlarlar. Aşk bir oyunsa eğer aşk olamazdı. Daha ciddi bir şeydi bu. Üstelik benim seninle bir oyun oynamaya da hiç niyetim yoktu. Bir iki gün sonra düğünde çektiğim fotoğrafları basıyordum. Karanlık odada yavaş yavaş ortaya çıkan yüzünün ayrıntılarına bakarken, günlerdir kızgın saca düşmüş bir su tanesi gibi köpüren yüreğimin birden serinlediğini fark ettim. Yüklü bir gökyüzünden patır patır boşalıp gelen serin bir su doluyordu içime. O gece sabaha kadar içimde bir yerlerde dolu dizgin yağmurlar yağdı, hiç durmadan yağdı. O güne dek aşka dair bildiğim ne varsa her şeyi süpürdü, alıp götürdü sular. Eksik kalan, boş kalan her yeri doldurdular. Sabah olduğunda anladım ki geriye bir tek sen kaldın. Günün ilk ışıklarıyla sahildeki martıları, bahçedeki kuş seslerini dinliyordum. Yeni günün seslerini. Her şey büyülü bir ayin gibiydi. Sanki bana o güne dek bilmediğim, çok değerli sırlar veren sahipsiz bir ses gibiydi. Apaçık belliydi artık. Bundan sonrası seni sevmekle geçecekti. İçime dolan o serin suyun sonu yok gibiydi. Hep aynı sözleri söyleyerek hiç durmadan akıp gidiyordu. Seni sevmekle, seni sevmekle, yine seni sevmekle. Sevda sözcükleriyle esrik, başımı göğsüne dayayıp aşktan başka hiçbir şey düşünmeden geçirdiğimiz o anlar ne güzeldi. Dört yanımız kan olsa da, gencecik sevdalarımız ölüm haberleriyle parçalanıp bölünse de her fırsatta birbirimizi sevmekten vazgeçmeyecektik. Kararlıydık buna. Bundan böyle kavgayı da, sevdayı da birlikte yan yana yaşayacaktık. Son zamanlarda babamla yaşadığım derin görüş ayrılıklarına kadar ailesinden gizli saklı işler çeviren kızlardan olmadım hiçbir zaman. Amcamla babamın siyasi tercihlerini Yelpaze'nin milliyetçi kanadından yana yapmalarının ardındaki nedenleri de o güne dek pek sorgulamamıştım. Hayata dair birçok şeyle birlikte bunu da zaman içinde kavrayacaktım. Kökeni Tunceli'ye dayanan ama iki kuşaktır İstanbul'a yaşayan ve babamla amcamın bürokratlığına kadar hep halı ticaretle uğraşmış olan aile, siyasal tercihlerini öteden beri sağdan yana belirleyerek ve Kürt kimliğini hiçbir zaman öne çıkarmadan yaşamaya özen göstermişti. İkinci kuşak, yani babamlar, 60'lı yıllardan itibaren ülke gündeminin tam ortasında oturan Kıbrıs meselesinin milliyetçi rüzgarından etkilenerek daha da sağa kaymış, sonraki yıllarda da giderek yükselen milliyetçi hareketin iyice etkisi altına girmişti. Siyasal olarak milliyetçi ve muhafazakar düşünceyi benimsemesine rağmen babam, sosyal hayatında Atatürk'ün tarif ettiği modern Türk insanını kendisine model alan bir adamdı. Ailesine toz kondurmayan, kocasını memnun ettikçe kendisi de mutlu olan annemin ise politika ile en ufak bir ilgisi yoktu. Babama hayrandı ve her zaman ona layık bir eş olabilmek için çırpınırdı. Kız kardeşim Senem'i de beni de sevgiyle, hiçbir şeyi esirgemeden özenle büyütmüşlerdi. Huzurlu, dingin bir aile ortamında iyi yetiştirilmiş çocuklardık. Ara sıra ufak tefek sorunlar yaşasak da uzun süreli kırgınlıklar, küskünlükler bizim eve göre değildi. 17 Mart akşamı yaşanan şiddetli fırtınayı da bir süre sonra karşılıklı unutmayı yeğlemiştik. Babam o gün cenazeye katılmakla büyük bir hata yaptığıma inanıyor, sonrasında içine girdiğim sessizliği pişmanlığıma yoruyordu. Benimse o koşullarda sessiz kalmak işime geliyordu. Kimseyi daha fazla üzmek istemiyordum. Bu yüzden seninle ilişkimi de, dernekte ve okulda yoğunlaşan çalışmalarımı da mümkün olduğunca aileme sezdirmemeye özen göstererek sürdürüyordum. Yine de o günlerde birçok aile için olayların bütünüyle dışında kalmak pek kolay değildi. Tam benimle ilgili kaygılar büyük ölçüde yatışmışken birkaç ay sonra Ankara'dan kuzenim Nisan'ın sol bir örgütün yaptığı izinsiz afişlemeden yakalanıp geceyi nezarette geçirdiği haberi geldi. O günlerde bütün siyasi kariyerini Adalet Partisi'ne yakınlığı üzerine kurmuş olan amcam bu gelişme üzerine yıkılmıştı. Böylesi durumlarda daha sakin ve soğukkanlı olan babam alelacele Ankara'ya gitti. Biraz da amcamın hışmından ve öfkesinden uzaklaştırmak için yaz tatilinde bahane ederek Nisan'ı alıp geri döndü. Amcamlar Ankara'ya taşınıncaya dek bütün çocukluk yıllarımın birlikte geçirdiğim, kardeşim bellediğim Nisan'ın yazın bir kısmını bizimle birlikte geçirmesi sürpriz değildi. Her yaz bir süre gelip bizde kalırdı. İzinsiz afişlemeden yakalanması da en azından benim için sürpriz olmamıştı. O yıl Şubat'ta sömestr tatili için İstanbul'a geldiğinde Harun adlı bir çocuğa duyduğu rüya gibi aşktan söz ederken çocuğun sıkı bir solcu olduğunu ağzından kaçırmıştı. İkide bir, içinde özgürlük, demokrasi, ulusların kaderlerini tayin hakkı gibi laflar geçen uzun bir ateşli cümleler kuruyor, bize yıllardır ulusal kimliklerimizin unutturulduğunu anlatıyordu. Benden 2 yaş küçük olduğu için çocukluğumdan beri Nisan'ı koruyup kollamayı görev bilirdim. O yıl liseyi bitirecekti, hayatının sonraki yıllarına yön verecek kritik bir dönemdeydi. Özellikle böyle bir dönemde bu konuların dışında kalması için onu uyarmıştım ama her zamanki gibi benim uyarılarımı dikkate almayacağını, her şeyi bildiği gibi yaşayacağını ve kaçınılmaz olarak başını belaya sokacağını tahmin ediyordum. Sürpriz olan Şubat'tan bu yana geçen kısacık süre içinde benim düşüncelerimdeki, düşlerimdeki ve günlerimdeki büyük değişiklikti. Hepsinden önemlisi bir gece sabaha karşı gelip hayatımdaki her şeyi yerinden sarsan aşktı. 10. ayrımın sonu sayfa 116.